Şimdi de uluslararası basına bir göz atacağız sevgili dinleyicilerimiz. Dış basında yer alan başlıkları, analizleri konuşacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Tabii İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gündemin ilk sırasında yer alıyor yurt içinde. Yurt dışında da öyle. Neler konuşuluyor?
Aslında şöyle söyleyelim. Geçtiğimiz hafta cumartesi gününe kadar hatta İsrail'in Şam'da, Suriye'de daha doğrusu düzeltelim. İran konsolosluğuna yaptığı saldırıdan öncesine kadar ana gündemi uluslararası basının Gazze'ydi. Ama ne zaman ki orada bir İsrail'in saldırısı oldu, akabinde İran'ın yanıt verip vermeyeceği ile ilgili bir gündem dünya gündemine yerleşti. Ondan sonra Gazze aslında ikinci planda kaldı. Ama dram aynı şekilde sürüyor. İsrail'in zulmü yani gerçekten anlatılabilir. Ya o kadar böyle hani düşündüğünüzde böyle distopik filmler vardır. Öyle sahneler vardır. Yani bu gerçek hayatta olamaz diyeceğiniz sahneler. Akıl alır gibi değil gerçekten. Yani El Cezire'nin bir haberi var. Önceki gün yer aldı. Hatta dündü, düzelteyim. Nusayrat mülteci kampında bir video çekiliyor. Çekilen video gerçekten çok ürkütücü. Bir İsrail'e ait bir drone. Bir çocuk parkının üzerinde uçuruluyor. Ve bu drondan çocuk ağlama sesleri yayını yapılıyor. Buradaki amaç, söylediğimde gerçekten hani sizin de şaşacağınızı tahmin ediyorum. Amaç Filistinlilerin dikkatini o parka çekmek. Nitekim tam da böyle oluyor.
Toplansınlar oraya.
Toplansınlar, ne oluyor hani bu ağlama sesi diye. Gerçekten de böyle oluyor. Bir adam çocuk ağlama sesini duyunca, hani nerede bu çocuk diye çıkınca İsrailli keskin nişancıların hedefi oluyor. Ve bu El Cezire tarafından da yayınlanıyor. Gerçekten yani bu hani nasıl anlatılabilir? Yani neden sivilleri tuzağa çekmek? Buradaki amaç ne? Hani bu öldürmek, yani bu keyif alınan bir durum noktasına gelmiş durumda. Yani bu bir nasıl diyelim, psikolojik bir vaka. Yani gerçekten anlaşılabilir değil.
Toplu mezarların bulunduğu yazılıp çiziliyor.
Evet, evet, aynen. Yani Şifa Hastanesi ile ilgili detaylar sürekli yayınlanıyor. İşte New Arab'da yer aldı. Üç gruba ayrılmış siviller. Evet. Bir grup örneğin sivillerden Hamas üyesi olduğu düşünülenler. Ama bakın, İsrail'in yargılayıp Hamas üyesi olarak belirlediği kişilerden bahsetmiyoruz. Hamas üyesi olduğundan şüphe ettiği insanlar. Peki bu insanları ne yapıyor? Öldürüyor. Yani orada hükmü bizzat İsrail ordusu veriyor ve öldürüyor. Diğer ayırdığı iki gruptan bahsedelim. Bir grup hekimler. Hekimlerin de orada olmasını istemiyor hastanede. Ayrılmazlarsa onları da öldürüyor.
Evet.
Bunlar hep bahsettiğim gibi New Arab ve El Cezire'de yer alan haberler. Ve diğer üçüncü grup kim biliyor musunuz? Yani üçüncü grupta hani normal yürüyebilen ve oradan ayrılabilecek ama ayrılmasına izin vermeyen insanlar değil. Üçüncü gruptakiler ise hareket edemeyecek durumdaki yatalak hastalar. Yani bu durumda gerçekten hani İsrail'in yapabilecekleriyle ilgili, hani böyle distopik filmlerde görünen, az önce de söyledim. Yani bunu, yani insanoğlu yapmaz gerçekten, bu kadar olamaz, bu vahşeti yapamaz dediğiniz hepsi ne yazık ki gerçekleşiyor. Bir taraftan İsrail, biz geçtiğimiz haftalarda bahsettik, Kuzey ve Güney Gazze olarak ayrıldı. İsrail aradan bir hat, karayolu hattı çekti diye. Bununla ilgili yine haberler var. Şimdi yeni bir durum, az önce bahsettiğim şekilde gerçekleşmiş durumda. Bu da şunu engelliyor aslında, güneydeki sivillerin kuzeye göçüne dönük bir engel. Ama bir taraftan da o insanların göç etmesine de engel olamıyor aslında. Çünkü 6 aya geçti durum yaşananı, 6 Ekim'den sonrası süreç ve insanlar artık evlerine dönmek istiyorlar. Ve bir söylenti yayılıyor aslında, geçtiğimiz günlerde haber oldu bu. İsrail güçlerinin insanların kuzey Gazze'ye girişine izin verdiğiyle ilgili bir iddia. Bunun üzerine siviller yürüyüşe geçiyorlar. Ve İsrail ordusu o kalabalığa, yürüyüş yapan kalabalığa rastgele ateş açıyor. Ve burada 5 Filistinli ölüyor. 52 Filistinli de yaralanıyor. Yani dediğim gibi hani insansız hava araçlarıyla, ama daha çok hani böyle sivilleri hedef alan saldırıların yapıldığını görüyoruz. Hiçbir yargılamanın olmadığı
Evet.
süreçler gerçekten kabul edilebilir değil. Peki bunu biz uluslararası basında bu şekilde görüyor muyuz? Ne yazık ki şöyle bir haber var. Bu da çok manidar. The Intercept isimli bir haber sitesi New York Times'ın bir iç yazışmasını ele geçirdi ve yayınladı. İşte o kadar ilginç bir iç yazışma ki bu. 7 Ekim saldırıları olduktan hemen sonra çok kısa bir süre içerisinde New York Times bir iç yazışma usulü belirliyor. Standart editörü Susan Westing. İsimleri de var bu dokümanda. New York Times standart editörü Susan Westing. Uluslararası editör Philip Penn imzaları var. Peki bu belgede ne diyor? Deniliyor ki New York Times bünyesinde olup İsrail'in Gazze şeridine dönük operasyonunu haberleştirecek olan gazeteciler şu ifadeleri kullanmaktan kaçınacaklar. Hangi ifadeler? Soykırım, etnik temizlik, işgal altındaki bölge ve Filistin. Filistin ifadesini kullanmayın deniyor. Yani
Anladım.
deniyor ki Filistin toprağı olan bölgeyi Filistin demeyin.
Ne?
Soykırım yapılıyor. Hani bir insanlık suçu işlenen pek çok olay biz şahit olduk. Bizzat yayınlanıyor. Az
Evet.
önce bahsettiğim videolar.
Evet.
Orada da soykırım ifadesini kullanmayın deniyor. Şimdi biz bu aynı uluslararası basın kuruluşlarından adil olmalarını, özgürce yayın yapmalarını bekliyoruz. Dahasını söyleyeyim bitmedi. Deniyor ki bu düzenli olarak da güncelleniyor bu yayınlanan veri seti. Yani dolayısıyla peki Filistinliler tarafından İsrail'e yönelik saldırıları tanımlamak için yapılmış olan şeyler var mı? Yok. Orada hatta deniyor ki terör ifadesini kullanın. Bu teşvik ediliyor, destekleniyor da. Bundan çekinmeyin deniyor. Yani bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Uluslararası basının tavrı ne yazık ki hani şaşırtmadı bu noktada. Konu İsrail olunca gerçekten bütün baltalar saklanıyor. Hiçbir şekilde adil yayının yapıldığını
Evet.
söyleyemeyiz. İsterseniz İran
Tabii,
konusuna da
siz dediniz
geçelim.
ki İran'ın İsrail'e yönelik
Evet.
saldırısı, misileme saldırısı sonrası gündem aslında
Değişti.
değişti.
Evet.
Neler konuşuluyor bu saldırı ile ilgili?
Şimdi Middle East Eye'da yayınlanan bir haber var, bir haber sitesi. Bu da önemli Orta Doğu ile ilgili haber yapan sıklıkla bir site. Burada yer alan haberde İsrail'e yaklaşık 170 insansız hava aracı, tam detaylarıyla yer verilmiş, 30 seyir füzesi ve 120 balistik füze fırlatıldığı söyleniyor. Bunların çoğunun İran'dan fırlatıldığını ama şöyle detaylar da var tabii. Irak ve Yemen'den de bunların fırlatıldığı söylenmekte. Tabii İsrail ordusu sözcüsü bunların hava tehditlerinin %99'unun önlendiğini söyledi. Ama başka detaylar da var. Örneğin yeni yayınlanan bilgilere bakıldığında bu silahları İran'ın gönderdiği bu az önce de bahsedilen insansız hava araçları, seyir füzeleri yani suikast dronları deniyor. Seyir füzeleri ve balistik füzelerin yarıdan fazlasının bizzat Amerika tarafından düşürüldüğü söyleniyor şu an. Hani bu rakamla ilgili herhangi bir şey söylenmiyor. Evet, yakın zamana kadar şu deniyordu hemen saldırıdan sonra. İsrail, Amerika, İngiltere, Fransa ve Ürdün tarafından bu yapıldı deniyor. Ama hangisinin ne oranda yapıldığı bilinmiyordu. İşte şimdi yeni yayınlanan bir haberde yarıdan fazlasının Amerikan uçakları ve füzeleri tarafından imha edildiği söyleniyor. Yani İsrail'in yardımına bu noktada en fazla, en hızlı şekilde koşan Amerika olmuş bu var. BBC'de bir yorum vardı. Bu İsrail'e dönük aslında İsrail'in saldırılamaz olduğunu ile ilgili algıyı ve bu korkuyu yok eden tarihi bir saldırı olarak nitelendirdi BBC bu operasyonu. Bunu söyleyebiliriz. İran medyası da tabii büyük bir başarı olduğunu bunun söylüyor. Diğer taraftan İsrail basınına baktığımızda aslında Netanyahu'ya eleştiren veya daha doğrusu Netanyahu eleştiren uluslararası basının yorumu nasıl dediğimizde orada da Politico'da aslında referans niteliğinde bir haber var. Orada da deniyor ki aslında İran'ın saldırısı Netanyahu'nun elini güçlendirdi. Çünkü Netanyahu aslında hükümette hani durmakta zorlanıyordu bir taraftan. Refah operasyonu olacak mı olmayacak mı ile ilgili bir tartışma vardı kabine içerisinde. Şu an o tamamen ikinci plana atılmış durumda. Bütün gündem İran olmuş durumda. Dolayısıyla Netanyahu'nun bu noktada eli güçlendi deniyor. Bölge ülkelerinden Irak Başbakanı'nın Amerika ziyareti var. Onu takip ediyoruz bir taraftan. Orada da Biden'la görüştü Başbakan Muhammed Şiyel Sudani. Bu görüşme de önemliydi. İki lider itidal çağrısında bulundular. Tabii Biden'ın itidal çağrısı bu noktada hani bu kadar İsrail'e silah yardımı yapıyorken hani ne kadar gerçekçi tartışılır. Tabii şu da konuşuluyor. Irak hava sahası biliyorsunuz İran'ın İsrail yönelik insansız hava aracı ve balistik füze saldırılarının ana güzergahlarından olduğu söylendiği için bu ziyaretin zamanlaması önemli. Peki Amerika'da ve İngiltere'de Batı dünyasında şu anki algı ne durumda bu yaşananlarla ilgili? İngiltere halkının İsrail'e desteğinin azaldığı ile ilgili New Arab sitesinde bir haber var. Burada bir anket yayınlanmış ve sonuçlara bakıldığında gerçekten önemli. Ankete katılan 2000'den fazla kişinin %62'si İngiliz hükümetinin İsrail'e silah ya da silah parçaları ihracatını durdurması gerektiğini söylüyor. Bu önemli çünkü YouGov isimli anket şirketi yapıyor ki YouGov İngiltere'nin en çok bilinen, tanınan anket şirketlerinden birisi. Bu önemli. Bir diğer ilginç haber Amerika'da Google Trendler'de aramayla ilgili çok ilginç bir haber var. Bu bir taraftan teknolojiyle de alakalı aslında. İran'la ilgili bu haberler çıktıktan sonra Google Trendler'de Amerikalıların en çok aradığı şeyler listelenmiş. Dünya Savaşı, 3. Dünya Savaşı bir numarada aranan. 2. numarada aranan ne biliyor musunuz? Diyor ki Erzo Hanım, eğer 3. Dünya Savaşı çıkacak olursa ben orduya alınacak mıyım? İnsanlar herkes onu kendine düşünüyorlar. Peki neden? Çünkü onunla ilgili de bir veri var yine. Amerika'nın İsrail'e desteği halk nasıl bakıyor diye bakıldığında Z jenerasyonunun önemli bir bölümü yani yarıya yakını yaklaşık İsrail'in İran'a dönük olası bir operasyonu eğer Amerika'nın çıkarlarına bölgedeki çıkarlarını etkileyecekse buradan geri duralım, desteklemeyelim İsrail'in noktasındalar. Hı hı. Bu az önce bahsettiğimiz veriyi destekliyor. Bu noktada peki devamında ne olacak? NBC'de yer alan bir haber. ABD'li yetkililerin İran'ın hafta sonu gerçekleştirdiği saldırıya İsrail'in nasıl bir yanıt vereceğiyle ilgili hani bu yanıtın kapsamının sınırlı olmasını beklediklerini ve İran dışındaki işte İran destekli vekillere yönelik saldırıları içermesini bekledikleri şeklinde bir haber vardı. Nitekim onunla ilgili de aslında dün Lübnan'da, Lübnan'ın güney bölgesinde Hizbullah'ın elit birliğine dönük bir saldırı düzenledi aslında İsrail ordusu. Yani dolayısıyla bölgedeki aslında durum acaba yayılacak mı? Suriye'ye, Lübnan'a sıçrayacak mı? Bu şu an bekleniyor ve önümüzdeki süreçte de bunu takip edeceğiz gerçekten.
Peki, çok az 1-2 dakikamız kaldı. Biraz yapay zeka ile ilgili gelişmeleri sorayım size. Bütün dünyada konuştuğumuz bir şey çünkü.
Evet, aslında şöyle, az önce ben bahsettim, savaşta da yapay zeka ile ilgili çok fazla hani kullanılan, hatta biz az önce geçtiğimiz haftalarda düzelteyim bahsetmiştik, bir robotun, yapay zeka kullanılan bir robotun İsrail tarafından Gazze'de denendiğini ne yazık ki bunu söylemiştik. Çok benzer farklı gelişmeler de var. Tabii askeri anlamda kullanılan var ama normalde sivillerin de hani bizim gündelik hayatta da kullandığımız şeyler var. Ama bunda şunu söylemek lazım. Yapay zeka şirketleri YouTube, daha doğrusu yapay zeka uygulamalarının sosyal medya şirketleri tarafından nasıl kullanıldığı da çok önemli. Çünkü bunun sınırlayıcı bir şekilde kullanıldığı ile ilgili iddialar var. Hemen aslında tüm konuştuğumuz konuya bağlayalım. Filistin konusunda, bitirelim. Evet öyle de bitirelim. Filistin konusuyla ilgili örneğin Instagram'ın yaptığı güncellemede Filistin yanlısı aktivistlerin söylemleriyle ilgili törpülemeler içerdiği ve siyasi içerik barındıran ve Filistin'i destekleyen Instagram postlarının engellendiği veya görünürlüğünün azaltıldığını ve bunun tamamıyla yapay zeka kullanarak yapıldığı ile ilgili veriler var. Yapay zeka ile ilgili aslında çok konuşacak şey var. Çok. Bir taraftan bizim hayatımızı olumlu anlamda etkileyen, kolaylaştıran, gündelik hayatı özellikle kolaylaştıran şeyler var. Ama bu nevi sınırlayıcı, kişilik haklarını sınırlayıcı etkilerinin de olması muhtemel. Ki bununla ilgili de alınan bazı önlemler var. Ondan da fırsatımız olursa inşallah konuşalım.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğum.